Ayrım 10 sayfa 125. Bahriye Nazırı Ahmet Paşa ise karakol sandallarıyla Dolmabahçe'yi denizden kuşattı. Ve bu harekatın olaysız başladığı Hüseyin Avni Paşa'ya haber verildiğinde Serasker Muzaffer bir kumandan edasıyla Dolmabahçe'ye geldi. Bu sırada Harbiye kumandanı Süleyman Paşa, Veliaht Dairesi'nin sabah namazına gidip gelecekler için açık bırakılan kapısından kolaylıkla içeri girdi. Mahiyetindeki askeri etrafa dağıttı. Veliaht Dairesi önünde rastladığı kimselere "Kapıları açın, Efendimiz'i, Murat Efendi'yi isterim." dedi. Bu mahiyet halkı biraz tereddüt edince Süleyman Paşa telaşla "Çabuk olunuz, Efendimiz'e haber veriniz, dışarı teşrif buyursunlar." diye bağırdı. Kapı açıldı. O sırada henüz uykuda olan Murat Efendi uyarıldı ve bir subayın kendisini görmek istediği söylendi. Veliaht şaşkındı. Darbenin bin gün önce alındığı bilmediğinden hazırlıktan Sultan Aziz'in haberdar olduğu ve subayın kendisini tevkife geldiğini zannetti. Heyecan ve korku içinde "Gelsin bakalım, görelim kimdir?" dedi. Süleyman Paşa, veliahtın korkacağı endişesiyle tabancasını kapı yanındaki bir yüzbaşıya teslim edip odaya girdiğinde müstakbel valide sultan da oradaydı. Murat Efendi'nin lalası paşayı görünce "Bu Süleyman Paşa'dır" diyerek harbiye kumandanını tanıttı. Süleyman Paşa ise veliahtı selamlayıp "Buyurun, asker sizi bekliyor." dedi. Murat Efendi hala şaşkındı. Ancak bu şaşkınlık içinde kardeşi Abdülhamit, parantez ikinci Abdülhamit Efendi'ye "Beni alıp götürüyorlar. Birader benim daireye gelsin." haberini göndermeyi unutmadı. Murat Efendi bahçeye indiğinde müthiş bir yağmur yağıyordu. Kapının önündeki asker tarafından selamlandı ve Süleyman Paşa önde olduğu halde asker kordonu altında dış kapıdan çıktı. Henüz Dolmabahçe karakoluna gelmemişti ki bir fayton içinde Hüseyin Avni Paşa göründü. İş bu Muzaffer Serasker o sabah korkunç bir küstahlığı arabadan inmeden veliahtı yanına davet etti. Süleyman Paşa'yı sarayın muhafazasına bırakıp Dolmabahçe Camii'ne doğru ilerledi. Ancak buradaki asker veliahtı da Serasker'i de tanımadığından süngülerini atlara dayayıp yol vermedi. Bir kol ağasının yardımıyla durum aydınlandı ve asker kordonunu geçen araba Dolmabahçe Camii önünde durup veliaht da Serasker sahilde bekleyen üç çifteye bindiler. Yağmur devam ediyordu. Biraz açıldıktan sonra Eşekçi Ahmet'in oğlunun beş çiftesine geçtiler. Topağın önlerinde ise bir çatana ile ancak yollarına devam edip Sirkeci iskelesine çıkabildiler. Bu arada bazı garip olaylar cereyan etti. Hüseyin Avni Paşa korkunç bir küstahlıkla arabadan inmeden yanına davet ettiği Murat Efendi'yi araba içinde bir tabanca uzatarak güya teminat verdi. Serasker'in bu ani hareketi veliahtı ürküttü. Bilhassa askerin süngülerinin arabanın hayvanlarına dayayıp kendilerine yol vermemesi ayrı bir üküntüye sebep oldu. Denizde beş çiftliğe geçmelerinden biraz sonra akıntıya kapılan kayığın zırhlıya doğru yol alması veliahtı yine ürküttü. Ve bütün bunlar Murat Efendi'nin ilerideki hastalığında rol oynadı. Sirkeci'ye çıkan Serasker, veliahtın salimen karaya ayak bastığını Dolmabahçe'ye bildirdi. Bilahare bir araba ile Serasker kapısına gidildi. Veliaht orada Sadrazam Rüştü Paşa ile Şeyhülislam Hayrullah Efendi ile Mithat Paşa tarafından karşılanıp Bab-ı Serasgari'nin padişaha mahsus odasına alındı. Ve burada Murat Efendi'ye ilk olarak çete mensupları biat ettiler. Dolmabahçe'den Topkapı'ya. Geçelim Sultan Aziz'in durumuna. Bab-ı Serasgari'deki biat merasimine bilahare diğer vükela, vüzera, umera ve halk katılırken biat merasimi Beyazıt Kulesi'ne çekilen işaretle etrafa duyurulmuş ve bu işaret üzerine gemiler donatılmış, cülus topları atılmaya başlanmıştır. İşte bu sırada Sultan Aziz'e hali tebliğ memur baş mabeyinci Hafız Mehmet ve baş katip Atıf Beylerle Darüssaade ağası Cevhera bu çok müşkül vazifeyi zorlukla ifa edip hali arz edince Sultan Aziz "Ne yapalım, kader böyleymiş" diyerek teslimiyet göstermiş ve ilave etmiştir. "Böyle olacağını biliyordum. Zira Selahaddin'i salifeden benim gibi bu devletin ilahi şevkü şanına hizmet edenler düçar-ı felaket oldular. Amcam Şehid-i Mağfur'un parantez 3. Selim kastolunuyor. Ahvali ile uğradığı felaketin derecesi sahafi tarihi alkanlara boyadı. Cümleye bir esefi ebedi yadigari bıraktı. Bu herbar gözlerimize çarpmaktadır. İşte onların gördükleri felaket benim hakkımda da zuhura geldi. Şudur Sultan Abdülaziz'in hali için verilen fetva. Emirül müminin olan Zeyd, muhtel-ü şuur ve ümür-ü siyasiyeden bir behre olup, enveali miriyeyi mülk-ü milletin takat ve tahammül edemeyeceği mertebede masarifi nesaniyeye sarf ve umuri diniye ve dünyeviyeyi ihvalü teşviş ve mülkü milleti tahrip edip bakası mülkü millet hakkında muzur olsa hali lazım olur mu? Beyan buyrula el cevap Allahu Teala alem olur. Bu fetva bugünkü dilde şöyle ifade edilebilir. Müminlerin emiri olan kimse şuuru bozuk ve siyasi işlerden anlamaz olup devlet malını memleket ve milletin takat ve tahammül edemeyeceği dereceden şahsına ait masrafları harcar ve dünya ve din işlerini bozar ve karıştırır. Memleket ve milleti harap edip yerinde kalması memleket ve millet için zararlı olsa hali lazım olur mu? Beyan buyurula cevap en doğrusunu Allah bilir ki olur. Dipnot. Bu fetva İsmail Hami Danışment'e göre çürüktür. Muvassal Osmanlı tarihine göre ise haksız bir fetvadır. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'nın Enver Ziya Karal tarafından tamamlanan tarihinde ise fetva hakkında şöyle denilmektedir. Fetvaya göre Abdülaziz şuuru muhtel ve siyaset işlerinden anlamayan bir halifeydi. Dolayısıyla halifeliği de mülk ve millete muzurdu. Halbuki bu fetvayı veren de onun hükmünü tatbik edecek olanlar da makamlarına hep o şuuru muhtel hükümdar tarafından tayin edilmiş bulunuyorlardı. Hakikat şudur ki Abdülaziz'in şuuru muhtel değildi. Kitaba dönüş. Mithat Paşa'nın fetva emini Kara Halil Efendi'yi konağına çağırıp yazdırdığı bu fetva ile hal olunan Sultan Aziz, o sabah ailesi efradıyla bazı yakınları yanında bulunduğu halde sandallara Dolmabahçe Sarayı'ndan Metruk Topkapı Sarayı'na götürülmüş ve bir dikkatsizlik eseri mi yoksa kasten mi olduğu bilinmez, Topkapı Sarayı'nda Sultan 3. Selim'in şehit edildiği daireye yerleştirilmiştir. Yağmurlu bir havada cereyan eden bu nakil esnasında Sultan Aziz'in elbisesiyle çamaşırları tamamen ıslanmış, yedek elbise ve çamaşır da olmadığından Hakan-ı Sabık Dolmabahçe Sarayı'ndan yenileri gelinceye kadar bir sandalye üstünde oturmuştur. Mabeyinci Fahri Bey'in İbret Numa adını verdiği hatıratında Sultan Aziz Dolmabahçe Sarayı'ndan ayrılırken Esrapçıbaşı Mehmet Bey'den şemsiye istenildiği, adı geçenin ise şemsiyeyi vermemekte ısrar ettiğini yazıyor ki bu olay o günlerde bazı kimselerdeki Sultan Aziz düşmanlığını tespit bakımından mühimdir. Yine bu nakil esnasında oradan hazır bulunan bir zabit neşerek kadın efendinin omuzundaki şalı altında mücevher saklı olabilir şüphesiyle çekip almış ve bu kadın efendi yağmur altında ıslanarak bilahare hastalanıp ölmüştür. Yağma olunan servet. Sultan Abdülaziz'in serveti de halinin müteakip yağma edilmiştir. Nakit parası 5. Murat'ın cülus atiyesi olarak çarçur edilmiş. Güya dış borçları ödenmek üzere el konulan esham ve demiryolu tahvilleri ise kapanın elinde kalmıştır. Çetenin eline geçen bütün mücevherat ise satılmak üzere 5. Murat'ın Hristaki adındaki Rum sarrafına verilmiş ve o muazzam serveti çantasına yerleştirip Avrupa'ya giden Hristaki kayıplara karışıp bir daha dönmemiştir. Böylece eski sadrazam Yusuf Kamil Paşa'nın tabiriyle ayağından başına kadar Osmanlı padişahı olan Sultan Abdülaziz'in serveti bir Rum'un elinde kalmıştır. Servetine böylesine bir hayasızlıkla yağma edilen Sultan Aziz'in çocuklarına bilahare Sultan II. Abdülhamit maaş bağlamış ve oturabilmeleri için bir saray konak tahsis etmiştir. Dipnot. Yağma mevzuunda Mahmut Celaleddin Paşa diyor ki, karışık bir zamanda haram lokmalarla servet sahibi olmak isteyen bazı kimseler, Abdülaziz'in varisi yerine geçip saltanata ait bir kısım malları gasp etmeye yol buldular. Bunların başında ise Sultan Murat'ın annesi Şevkefza Valide Sultan geliyordu. Saltanat değişikliğinden sonra hal edilen padişahın ve validesinin harem dairesinde saklı bulunan altın sandıklarına el atarak, damat Nuri Paşa ile birlikte güçleri yettiği kadar para aşırdıktan sonra, Abdülaziz'in ailesine ait mücevherleri ve değerli eşyayı aldırdı ve gasp etti. Bunların saltanat makamına ait oldukları düşünülerek bilfarz Abdülaziz ailesinden geri alınması lazımdır denilirse, o halde muhafazalarına ihtimam olunması ve başka ellere geçmesine bilhassa nakit paranın ziyan olmasına fırsat verilmemesi icap ederken, buraları kimsenin aklına gelmedi. Kitaba dönüş. Topkapı Sarayı'nda pek sıkıntılı 3 gün. Sultan Abdülaziz Topkapı Sarayı'nda 3 gün kalmış. Bu arada 5. Murat'ın cülusu dolayısıyla yapılan şenlikleri, atılan topları Topkapı Sarayı'ndan duyan ve bir kısmını da gören Sultan Aziz bu münasebetle şunları söylemiştir. ki bunlar onun şahsiyesinin tespit bakımından mühimdir. Baş mabeyincisi Hafız Mehmet Efendi'ye göre Sultan Aziz şöyle konuşmuştur. Esnaf-ı izamım zamanında bu gibi haller zuhur etmiş ve pek büyük fenalıklar tevlidine sebebiyet vermiştir. Bu yolda yakılan canlar, dökülen kanlar bir araya gelse başlı başına bir millet, bir deniz teşkil eder. Benim hilafkirlerim olduğu gibi beni sahihan sevenler, muhabbet edenler dahi vardır. İki tarafın zıt fikirleri maazallahu teala bir büyük kargaşalığın zuhuruna sebebiyet verir. Bu da Rabbim göstermesin encamı nakabili intifa ile bir ihtilal ika edebilir. Eğer bir hal vuku bulursa hem benim yüzümden birçok mazlum kanı heder olur, hem de vücudumun hilaf giren elinde lime lime olmasını intihaç eder. Topkapı Sarayı'nda geçirdiği pek sıkıntılı bu üç gün boyu içinde bunları düşünen Sultan Aziz, "Burası amcam Sultan Selim'in dairesidir. Beni de Sultan Selim gibi burada itmam etmek isterler." diyerek can kaygısına düşüp Sultan 5. Murat'a 3 mektup yazar. Dipnot: Sultan Aziz 5. Murat'a Topkapı Sarayı'ndan 3 mektup yazmıştır. Bunların ilkinde 5. Murat'ın saldırganlığını tebrik ile kendi elimle silahlandırdığım askerin beni bu hale getirdiğini taattür buyurmalarını tavsiye ederim demiştir ki bu husus henüz tahttan indirilmiş bir padişahın yeni tahta çıkan bir padişaha hatırlatılması yüzünden pek manidardır. Kitaba dönüş. Allah ve Resul aşkına beni buradan halas eyle sözleriyle Metrup Topkapı Sarayı'ndaki daireden şikayet etmiş. Bu mektubu okuyan 5. Murat ise saray müşürü damat Nuri Paşa'ya bu hareketi amcam hakkında asla kabul etmem. Topkapı Sarayı'na gönderilmesine razı değildim. Vükela gönderdiler. Sarayların hangisini talep buyurur ise oraya nakil buyursunlar demiştir ki bu söz çetenin melanetinde ne derece kararlı olduğunu tespit yönünden manidardır. Abdülaziz Han 2 Haziran 1876 günü 5. Murat'ın tasvibiyle Topkapı Sarayı'ndan deniz yoluyla Ortaköy'deki Feriye Sarayı'na bugün Kapataş Erkek Lisesi olan bina naklolunmuş ve bu nakil esnasında Serasker Hüseyin Avni Paşa yeni bir oyuna tevessül ederek Sultan Aziz'i vaktiyle padişahın kendisine ihsan ettiği 5 çifteye bindirtmiş ve verdiği emirle Kuzguncuk civarındaki Paşa Limanı'nda bulunan ünlü yalısı önünden geçirtip pencereden seyretmiştir. Feriye Sarayı'nda. Feriye Sarayı'nın üst katında Kuru Çeşme tarafındaki ikinci büyük odaya yerleşen Abdülaziz Han, bu sarayda kaldığı 2 gün içinde pek ıstıraplı bir hayat geçirmiştir. Pencereden bakmasına dahi müsaade edilmeyen, vaktini odasında Kur'an-ı Kerim okuyarak geçiren Sultan Aziz'e bakınız neler layık görülmüştür. Hakan-ı Sabık'ın yanında bulunan mabeyinci Fahri Bey anlatıyor. Feriye Sarayı'nın sokak tarafındaki selamlık dairesinin zemini yüksek olduğundan taş merdivenle daire kapısına çıkılırdı. İş bu kapının taş ile örülmüş olduğunu gördüğümüz gibi meskur merdivenlerin dahi amele tarafından yıkıldığı görüldüğünden bu amele nedir diye Ethem Bey'e sual ederken yanları sıra birkaç zabit ile birkaç nefer dahi gelerek içlerinden birisi yasaktır demesiyle Efendimiz Ethem Bey'e hitaben galiba sizin baş mabeyinci olduğunuzu bilmiyorlar kendinizi anlatsanıza diye emir buyurduklarında Ethem Bey cevap vermek üzereyken içlerinden bir zabit Aziz Efendi değil mi biliyoruz girsinler içeri bize emir böyledir dedi. Bu lakırdıyı söyleyenin Kürt Mustafa isminde bir yüzbaşı olduğu muhammeren tahkik olunmuştur. Bu sırada Efendimiz'e vermek için iyi su bulamadık. Zira daire Feriye Sarayı yapılıp ve içinde oturulmadığından iyi su olmadığı gibi kurşun borularda hayli zamandır kalmış sular bir ağırlıkla beraber teaffün dahi ediyordu ve içmek kabil değildi. Bir taraftan da bodrum kattaki pencerelerden rıhtım tarafında gezinmekte olan zabitana Ortaköy'den birkaç fıçı iyi su getirilmesi için kalfalar tarafından parası verilerek suların taaffününden bahisle rica ediliyorduysa da maateessüf bu ricalara asla emniyet verilmiyordu. O gün akşama kadar bütün saray halkı bir içim suya hasret kaldık. Ricalarımızın ehemmiyetsiz kalması ise orada bulunan tabur binbaşısı İzzet Bey'in eseri insaniyeti olarak zabitana aldırmayın, iyi su neymiş, dairede bulunan musluklardan içi versinler diye söylenmiş olmasıdır. Bu susuzluk hali akşama kadar saray halkının feryadına sebep olduğundan binbaşı beyefendi merhamete gelmiş olmalı ki akşam geç vakit su gelmiştir. Bu binbaşı İzzet Bey'i miralaylık rütbesine terfi etmiş ise de Badehu bizimle beraber Taif kalasında mahpus olduğu halde hastalandığında insaniyet namına 3 kişi elimizden geldiği kadar baktıksa da ishalin kesretinden çaresiz pislik içinde ölmüştür. O gece yatsıdan sonra Efendimiz dairenin üst katında karakol cihetindeki baştaki odanın penceresinden baktığında rıhtım üzerinde bulunan zabitler ellerinde sigara bulunduğu halde Efendimiz'e dokunacak bir takım münasebetsiz lakırdılar söyleyerek kahkah gülmekteydiler. Deniz kapısındaki nöbetçi olan askerlerle ve o sırada bulunan devriye ile ilgili birkaç zabite hitaben askere olan teveccüh ve muhabbetini beğen ve askeri kendi eliyle tesliye elediğini yad ederek "Beni Rus taraflısı diyorsunuz. Bu söz bana kızıp ve iftiradır. İnşallah Rus elinde esir olursunuz." diye inkisar eylemiştir. Ve Allah'tan dilerim ki Hüseyin Avni Paşa da parça parça olur inşallah buyurdular. Akşam üzeri yakacak şamdan bulunmadığından kırıhtım üzerinde gezinen zabitandan bir şamdan talep edilmekteydi. Güç hal ile geç vakit beş kollu bir fakfon şamdan verdiler. Garibi şudur ki o vakit mabeyin müşiri olan Nuri Paşa'ya şamdan istiyorlar verelim mi diye sual etmeleri üzerine bu zat gönderilecek şamdanı ben göreyim demesi üzerine bir gümüş şamdan getirdiklerinden bu olmaz adi bir şamdan bulup getiriniz diye emir buyurduğunu ve bir fakfon şamdan getirdiklerini ve ona böyle şamdan yakışır diye mezkur şamdanın gönderildiğini Nuri Paşa Taif Kalesi'nde hikaye eyledi. Orada karakolda kaldığım müddet zarfında birkaç defa harem ağaları gelip çabuk seni Efendimiz istiyor diye bana haber getirmişlerse de binbaşı İzzet Bey Efendimiz kimdir Aziz Efendi desenize diye şiddetle sebbü şetm ederek patlamadılara yavaş yavaş deyip harem ağalarını kovardı. Orada bulunduğum müddet zarfında Beşiktaş ve Topkapı saraylarından gelen eşyalar meyanındaki çekmeceleri kırarak ve hurçları açarak derununda bulunan mücevherat ve altına gümüşe dair her ne buldularsa İzzet Bey'in odasına getirirlerdi. Ve oraya gittiğim zaman dahi odada bir takım kıymet eşya ve mücevherat mevcut idi. Bunların defterini tutan Nuri Efendi namında bir zabit idi. Defterde münasebet düştükçe Sultan Aziz lafzını söylerken İzzet Bey şiddetle onun sultanlık neresinde Aziz Efendi diye söyle demiştir. Sultan Aziz'in katli. Abdülaziz Han Feriye Sarayı'nda geçirdiği böylesine ıstıraplı iki günden sonra 4 Haziran 1876 Pazar günü Serasker Hüseyin Avni Paşa ile avanesi tarafından öldürtülmüş ve Sultan Aziz'in iki bileğinin damarlarını kesmek suretiyle intihar ettiği Entipüf'ten bir raporla sözde tespit edilerek bu rapor resmi tebliğ ile birlikte yayınlanıp cinayet örtbas edilmek istenmiştir. Sultan Aziz'in intihar ettiği veya öldürüldüğü bir asırdan fazla bir zamandan beri münakaşa edile gelmiştir. Ancak bu münakaşa lüzumsuzdur ve Sultan Aziz'in intihar etmeyip katledildiği aşağıdaki delillerle inkar kabul edilmez bir hakikat olarak gözler önündedir. Sayalım bunlardan bazılarını. İbn-i Lömin Mahmud Kemal Bey, Osmanlı Devleti'nde Son Sadrazamlar adlı kıymetli eserinde bu meseleyi en ince teferruatına kadar inceleyerek her iki durumda yani intihar veya katilde katilin Hüseyin Avni Paşa olduğunu yazmıştır. Diyor ki bu zat, Sultan Aziz'in intiharında kani olanlar gibi şehadetini iddia edenler de vardır. Merhumun Topkapı Sarayı'ndan Sultan Murat'a yazdığı birinci tezkerede hayatının teminini talep eylediği gibi ikinci tezkerede de Topkapı Sarayı'nda tahsis bulunan daireden şikayetle Allah ve Resul aşkına beni buradan halas eyle, zira canımdan emin değilim. Neye malik isem cümlesi sana helal olsun. Bundan böyle her ne verilirse ona kanaat edeceğim demiş ve Sultan Murat tarafından şöyle cevap verilmiştir. Böyle afal üzerine münasip olmayan münafazat ile efkar-ı aliyenizi itap ve tahtiş buyurmamanızı rica ederim. Zira maazallahu teala zatınızın değil hanedanınızdan birisi hakkında zerrece bir karar vukuunu tasavvur etse Allah hakkı için kimsenin hatırına gelmemiştir. Kendinizi evlat ve hanedanınızla cemil hatardan masum bilmenizi ve kemali ehemmiyetle beyan ederim. Şehadeti kabul edenler hayatının teminini talep eden ve beni buradan halas eyle zira canımdan emin değilim diyen bir adam nasıl olur da kendi canına kıyar demekte haklı olabilirler. Muhakeme sırasında bilvasıta malumatına müracaat olunan Yusuf İzzettin Efendi Şehzade saraydan beriye naklinde cennet mekan gayet muzdarip olduklarından medarı teselli olacak bazı izarata bulunmuş isem de merak buyurdukları şey sureti zillette bir itlaf vuku maddesi olduğunu beyan buyurmuşlar idi demiştir. Şehadette ısrar edenler itlaf edileceği merakına düşüp gayet mustarip olan bir zatın kendini itlaf etmesi müstebap olduğundan bahsetmekteki hakları inkar olunamaz. Pertevniyel Valide Sultan merhume Sergüzeşname Ferriye Dairesi'nde nakilden bahsederken Cennet mekan, askerlerin söylediğini pencereden işitip, aman valideciğim, bunlar beni telef edecekler, lakin ah validem size ne yapayım diye ağlar idi. Dediği gibi muhakeme esnasında nezdine gönderilen bir heyet tarafından vaki olan suallere cevaplar sırasında şu sözleri de söylediği zabıt varakasında muharrerdir. Feriye dairesinde cennet mekan aşağıda durmakta olan iki zabite bakarak bunların suniyet ve tasavvurların teferrüs eylemesiyle kendi hakkında fenalık vuku bulacağına dair bir takım mutalaat beyan etmeye başladı. Ben de ne merak ediyorsun, azil erkekler içindir, biz de elbette bir surette geçiniriz dedimse de iki padişah bir memlekette olur mu, beni tahttan indirmek elbette öldürmek içindir dedi. Tanzimat ihtihasından sonra böyle bir şey kalmadığından merak edilmemelidir. Allah'a tevekkül edin, ne olacak dedim, ne olacak görürsün dedi.